Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz programımıza. Şiir Gemisi'nden selamlıyoruz sizleri. Bilal Ayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Nuri Göktaş'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir program olacak yine, çünkü bu kez geçen hafta başlamış olduğumuz bir konuyu tamamlayacağız. Arif Nihat Asya, evet, Cumhuriyet dönemi Türk şiirimizin önemli isimlerinden olan bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı konuşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta hayatıyla ilgili bilgi vermiştik sizlere. Bugün de biraz edebi yaşantısı, edebi hayatı, edebiyattaki yaklaşımı, kullanmış olduğu konular, kullanmış olduğu dil üzerine konuşacağız. Bilal Ayaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Bir işimiz vardı tamamlamamız gereken,
evet,
değil mi?
Evet. Arif Nihat Asya'nın, sizin de belirttiğiniz üzere, hayatından bahsettik. Bu bölümde de onun daha çok edebi yaşamından, şiirde seçtiği temalardan, konulardan ve kullandığı dilden bahsetmeye çalışacağız. Şair, öğretmen ve hatta bir ara siyasetçi olduğundan bahsetmiştik.
Ama
Arif
siyaseti
Nihat'ın
bir türlü sevememişti,
evet,
değil mi?
Bir dönem milletvekilliği yapıp bırakmıştı. Yaşadığı dönemde kıymeti fazla bilinmeyen sanatçılar arasında yer aldığından bahsetmiştik. Hatta Tanpınar'ın o meşhur siteminden, o meşhur dem vurmasından sükût suikasti,
evet,
diye ifade ettiği, o kıymetlerinin bilinmemesinden kaynaklanan bir hüzünden, daha doğrusu kalp kırıklığından bahsetmiştik. Arkasında onlarca kitapla birlikte yüzlerce öğrenci bırakan Arif Nihat Asya, Adana'da öğretmen olarak bulunduğu yıllarda kaleme aldığı Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor isimli kitabıyla, 1946 yılında bu arada, kendini edebiyat dünyasına sevdirmeyi başarmıştır. Mistik temayülleri olan ve hayatı bu pencereden görmeye çalışmıştır hep Arif Nihat Asya. Vatan ve millet sevgisi, tarih ve mazi, bayrak ve istiklal, Türk büyükleri, hikaye ve efsane kahramanları gibi milli unsurları işlediğini şiirlerinde görüyoruz. Diğer şiirlerinden farklı olarak hamasi bir üslup ve yüksek bir sesle söylüyor bu şiirleri.
Evet.
Lirik şiirlerinde biz bu yüksek sesi göremiyoruz esasen. Lirik şiirlerinde, daha bireysel temaların, bireysel konuların tercih edildiği şiirlerde,
evet,
hamasete yer verilmediğini, daha duru bir Türkçe ile,
evet,
ve daha samimi duygularla ve kısa dizelerle oluştuğunu görüyoruz.
O zaman daha çok hani milli duyguların içinde olduğu şiirler daha bir yüksek,
doğrudur,
bir tonda çıkıyor.
Evet.
Anladım.
Bunun yanında Türk tasavvuf terbiyesi sanatının önemli çizgilerinden biri olmakla birlikte, özellikle milli unsurları ele alış şekli,
evet,
Arif Nihat Asya'yı Türk edebiyatının çok sevilen destan şairlerinden biri yapıyor. Bunu programın başında da belirtmeye çalışmıştım. Onun şiirlerini ezberlemek o kadar kolay, o kadar hazmedici, hazımı kolay olan sanat eserleri. Dolayısıyla destan şiirlerini ezberlemek aslında zordur. Kolay gibi gözükür ama aslında zordur. Çünkü yüksek vurgulu şiirlerdir. Fakat Arif Nihat Asya'nın destan şiirlerinde, milli unsurların yer aldığı şiirlerde biz şunu görüyoruz. Söyleyiş o kadar rahat geliyor ki kulağa. İlkokul çocuğu bile bunu rahatlıkla ezberleyebiliyor. Önemli olan bu. Arif Nihat'ı biraz da farklı kılan diğer destan şairlerimizden,
evet,
budur diye düşünüyoruz.
Çok doğru.
Devam edecek olursak, öğretmenliği sırasında verdiği dersler, konferanslar ve ikili ilişkilerinde bu çizgisini hep muhafaza ettiğini biliyoruz. Kıbrıs'ta bulunduğu yıllarda o coğrafyanın tarihi gerçeklerinden hareketle derslerinde ve konuşmalarında sadece öğrencilerine değil, oradaki bütün insanlara milli bilinç aşılamaya çalışmıştır.
Evet.
Orada yaşayan herkese, ulaşabildiği herkese. İnsanı ve tabiatı Mevlevi felsefesi etrafında yaratıcı ile birlikte düşünüyor Arif Nihat. Onun değişik şekillerdeki görünüşlerini bu bakış açısına göre ele aldığını hissedebiliyoruz. Bu felsefeye bağlı kalarak çeşitli tasavvufi unsurlarla şiirini zenginleştirmiştir. Ve yaratılan her şeyi sevmeyi, hoş görmeyi bir Yunus edasıyla kendine ilke edinmiştir. Dini konularda iman, dini heyecan, din büyükleri, dini mabetler, dini tasavvufi günler ve törenler gibi konular çerçevesinde ele alıyor. Fakat bu ele alış esasında didaktik şekilde bir ele alış değil.
Değil.
Yani öğretici.
Hı hı.
Ya da öğretici kaygılarla değil. Daha çok samimi bir şekilde ele alındığını görüyoruz bu konuların. Kendini ifade etmek için, o kendi arayışını ifade etmek için başvurduğu unsurlar olarak görüyoruz. Yoksa bu tip metinlerde biz genelde bir öğretme çabası görürüz. Bir didaktik çabada söz edebiliriz ama Arif Nihat'ta daha çok kendini var eden unsurları okuyucuyla paylaşma derdindedir Arif Nihat.
Evet.
Bu açıdan da daha samimi bir tarzı olduğunu söyleyebiliriz.
Peki şimdi ben dinleyenlerimiz için Kanatlar şiirini okumak istiyorum. Siz şiiri biliyorsunuz.
Evet.
Onun üzerine şu ana kadar anlatmış olduklarınızla örtüşenler neler?
Kanatlar şiirinde biz ses tekrarlarından, söz tekrarlarından müthiş bir ahenk kurulduğunu göreceğiz.
Hı hı.
Bunun yanında şunu da söyleyebilirim. Üstü kapalı da olsa Kanatlar şiirinde biz tercih ettiği bu konuların, tercih ettiği içeriğin, tercih ettiği temanın ele alınış noktasında melekleri çağrıştıran yüksek bir sembolizmi göreceğiz.
Hadi bakalım dinleyelim o zaman. Yani ben okuyayım. Kanatlar. Yaşamaktan mı yorgunum, bilmem, seni günlerce beklemekten mi? Yine yoldan geyik geyik sekişin, gün sönerken mi, ay batarken mi? Söyle, memnun musun uzaklarda? Yuvan aydın, gönülcüğün şen mi? Yine kalsın mı dizlerimde başın? Yine koynumda can çekişsen mi? Kim sorar? Ey hayat, kim düşünür ki vakit geç mi, yoksa erken mi? Söyle, memnun musun uzaklarda? Yuvan aydın, gönülcüğün şen mi? Gökte katlar bizimdi, bilmezdik. Bu hafiflik kanat mı, yelken mi? Anlamaz, anlamazdık Allah'ım. Böyle yekpare can mıyız, ten mi? Söyle, memnun musun uzaklarda? Yuvan aydın, gönülcüğün şen mi? Evet, Arif Nihat Asya'nın zor bir hayatı vardı. Her şeyden önce anne ve babanın olmadığı bir hayat.
Evet. Aşk, tabiat, cemiyet, insan, yurt güzellikleri, kader, ölüm, aşma ve yücelme duygusunu, duygularına da doğrusu, şiirlerinde yer veren şairimizin annesiz ve babasız bir çocuk olarak başladığı zor hayatta verdiği bir mücadele var şüphesiz. Bu mücadele de beraberinde vatana ve millete bağlılık duygusunu geliştiriyor ve Allah'a iman sayesinde geniş bir çevre ve saygın bir yer edindiğini söylüyor Arif Nihat. Duyuş, düşünüş ve anlatış bir şair için en önemli üç unsurdur diyebiliriz.
Evet.
Tekrar edeyim. Duyuş, düşünüş ve anlatış. Bu üçünü orijinal bir şekilde birleştirip anlatabilen bir şairdir Arif Nihat Asya.
Hı hı.
Hayatı boyunca bir ülkü adamı olduğunu hiç unutmamıştır.
Hı hı.
İdealist bir şahsiyettir. Sanatını icra ederken de, öğretmen olarak kürsüde bulunurken de bu çizgisinden taviz vermediğini söylemek mümkündür. Sanatının ve şahsiyetinin şekillenmesinde en büyük etken de bu özelliği oluyor bence. İdealist duruşu oluyor. Onunla ilgili değerlendirmeler bu özelliklerden dolayı genelde sanatının ulaştığı son merhalede, yani son aşama üzerinden yapılıyor. Rindane tavrı. Rindane ne demek? Dünya, evet. Dünya hayatına önem vermeyen, tamahkar olmayan, kanaatkar tavrı ve mütevazi mizacı ile dünyanın geçici olan makam ve unvanlarını hiçe sayan bir şair olduğunu biliyoruz Arif Nihat'ın. Bunu politikayla ilişkisinden de anlayabiliriz
yani,
esasında.
Çünkü
o yıllarda siyasete girmek, siyasetin de dönüştüğü çok partili hayata geçilen yıllarda politikadan uzak durmak gerçekten ilginç bir tercih.
Çünkü yani bir siyasetçi olup rindane bir tavır
evet.
ve mütevazı bir kişilik. Çok kolay.
Biz bu tavrını hayatının her alanında sergilediğini bildiğimiz için okuyucu olarak, şiir meraklısı olarak Arif Nihat'a ilgimiz daha da artıyor bu noktada. Bir de kendisi gibi düşünmeyen kitleleri bile hayran bırakacak bir sanatkar. Bu da çok önemlidir. Arif Nihat'ın sert dille birçok yazarımızda olduğu gibi, şairimizde olduğu gibi mizah kullanarak muzipçe yazılar yazdığını biliyoruz. Karşıt görüşlü insanlar, karşıt görüşlü fikirler hakkında her ne kadar sert eleştiri yazıları yazsa da biz o insanlarla, o fikirlerle anlaşmaya çalıştığını, onlara dahi kendini sevdirdiğini biliyoruz. Bu da çok önemlidir.
Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. Farklı görüşlerdeki insanlara kendi fikirlerini de sevdiriyor yani. Bir
sanatı
şekilde
da bu noktada ön plana çıkardığını görüyoruz. Bir sanatkar için de en önemli şey bütün o deli gömleklerinden sıyrılıp, bütün o kalıplardan sıyrılıp salt sanatsal manada ve salt estetik manada kendi varlığını gerçekleştirmek her sanatçıya gerçekten nasip olmuyor.
Evet. Acaba yani tüm bunları başarabilen insanın kişilik yapısı nasıl?
Kişilik yapısı olarak da şunları söyleyebiliriz. Yakınındakiler Arif Nihat Asya'nın ince ve keskin zekalı olduğunu söylerler. Bunun yanında hazır cevap, kalender, esprili, neşeli, açık sözü ve çok yönlü bir sanatkar olduğu fikrinde birleştiklerini biliyoruz. Tasavvufi şiirlerinde yer yer karşılaşılan ağdalı dil, dini ve tarihi konuları işlediği şiirlerinde yer verdiği eski kelime ve terkipler bir tarafa bırakılırsa bütün kitaplarının değişmez ölçüsü aslında sade ve yaşayan Türkçe. Biz onun kendi çevresinde onu tanıyanlardan ziyade onu hiç görmemiş insanların bile bu şekilde tarif ettiğini çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle ince ve keskin zekalı olması Türkçeyi akıllı bir biçimde, duru bir biçimde ve zekice kullanması onu daha çok okunabilir, daha çok tanınabilir kılmıştır diyebiliriz. Devam edecek olursak o dönemde biliyorsunuz yeni lisan hareketi çok meşhur. Dilde sadeleşme hareketinin meşhur olduğu bir dönem ve bu hareketin genel karakterine uygun bir dil anlayışının dışına hiçbir zaman çıkmadığını biliyoruz Arif Nihat'ın.
Sade bir dil.
Evet. Onun şiirlerinin en önemli özelliklerinden biri de ses mükemmeliyeti.
Bu ne demek?
Ses mükemmeliyeti şu demek. Şair bunu birçok unsurla sağlayabilir. Ses mükemmeliyeti dediğimizde şiirde ahengi oluşturan öğelerin.
Kafiye midir
örneğin,
mesela?
Örneğin kafiye bunlardan biridir. Vezin, ölçü bunlardan biridir. Redif bunlardan biridir. Aliterasyon, ses tekrarı bunlardan biridir. Söz sanatı bunlardan biridir. Biz onun ses mükemmeliyetini vezin ve kafiyenin dışında kelimelerin ses değerlerine göre dizilişi, eş anlamlı, zıt anlamlı kelimelerin tekrarı gibi ahenk unsurlarıyla sağladığını görüyoruz. Örneğin sizin az önce okuduğunuz, az önce çok güzel bir şekilde seslendirdiğiniz Kanatlar şiirindeki tekrar eden nakarat var mesela. Söyle memnun musun uzaklarda, yuvan aydın, gönülcüğün şen mi? Buradaki söyleyiş aslında ne demek istediğimi kanıtlar nitelikte. Kelimelerin yan yana gelişi, seslerin yan yana gelişi ortaya bir seslenişte ve seste mükemmeliyet oluşturuyor. Önemli olan da bu zaten.
Evet.
Bu başarısı onun şiirine sesle birlikte akıcılık kazandırıyor.
Mutlaka.
Bunu da biz Bayrak şiirinde de görüyoruz. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirinde de görüyoruz. Naat şiirinde de birçok şiirinde olduğu gibi özellikle bu şiirleri sıralayabiliriz.
Peki duyguyu nasıl kullanıyor şiirlerinde?
Duyguyu kelime gruplarının inişli çıkışlı seslerine saklıyor Arif Nihat. Çünkü yükselişlerin olduğu yerler var, inişlerin olduğu yerler var. Bunu da neyle sağlıyor? Vurguyla sağlıyor. Bu da büyük bir yetenektir diyebiliriz.
Naat şiiri dediniz az evvel değil mi?
Evet.
Kaçırdım onu.
Naat şiiri, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiiri. Az önce bahsettiğim düşünceye uygun şiirler.
Anladım. O zaman Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor ki 1946'da demiştiniz
Doğrudur.
Değil mi? Kendisini ilk sevdirdiği, tanıttığı kitabın ismiydi.
Meşhur eden, evet.
Kitabın ismiydi.
Kitaba ismini
veren
şiir. İsim veren
şiiri o zaman ben bir okuyayım sizler için sevgili dinleyenlerimiz. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Şehitler Tepesi boş değil. Biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin, meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Peki kimi zaman böyle dönemsel olarak şiirde daha fazla ön plana çıkan, işte kimi zaman bir vezinle ilgili ön plana çıkan dönemler oluyor. Arif Nihat Asya'nın bulunduğu dönem içerisindeki akım neydi?
Arif Nihat'ın şiire başladığı dönem, az önce lisan hareketinden bahsetmiştik.
Yeni lisan. Yeni lisan.
Dolayısıyla hece ölçüsünün, hece vezninin güçlü olduğu yıllardı. Öte yandan bu dönem aynı zamanda Türk şiirinin önemli münferit isimleri. Hiçbir akıma bağlı kalmayıp kendi tarzını oluşturmuş isimlerden bahsediyorum. Önemli isimleri olan Mehmet Akif gibi, Yahya Kemal gibi, Ahmet Haşim gibi aruzu kullanıp ve aruzu kullanmanın dili ağırlaştırmadığını, aksine bu vezinle, bu ölçüyle Türkçe şiirler yazılabileceğini kanıtladığı, gösterdiği bir dönem oluyor. Şiirin vezinle doğduğunu söyler Arif Nihat Asya, ölçüyle doğduğunu söyler. Türk şiirinde yaşanan hece-aruz tartışmalarına hiç katılmaz ama. Evet. Onlardan uzak durur. Bu tartışmalara katılmadığı gibi birden fazla ölçüyle yazmayı şiir için bir zenginlik vesilesi sayar. Ki bence bu doğru bir bakış açısıdır. Şiirlerinde aruz, hece ve serbest vezni kullanır. Modern şiirin beslediği bütün kaynaklardan bilinçli olarak faydalanmayı bilmiş bir şairdir Arif Nihat Asya. En çok rubai nazım şeklini kullandığını biliyoruz.
Bu
tek dörtlükten oluşan, kendi içerisinde bir ölçüsü olan. Arif Nihat Asya'nın şiirlerinin yanında nesirleri de tematik yönden şiirlerine büyük benzerlik gösteriyor.
Konu paralelliği var yani.
Doğrudur. Aşk, tabiat, kahramanlık, vatan sevgisi, din ve tarih gibi temaların yanında başta Adana olmak üzere Anadolu'ya ait tespitlere, Kıbrıs'ta bulunduğu yıllarda edindiği izlenimlere, nesirlerinde de düz yazılarında daha fazla yer veriyor. Biz Arif Nihat Asya'nın yaşadığı şehirlerle ilgili özel olarak yazılmış şiirlerini biliyoruz. Kıbrıs'la ilgili, Konya'yla ilgili, Bolu'yla ilgili,
İstanbul'la,
Adana'yla ilgili. Özellikle bu şehirlerle ilgili, oradaki yaşamla ilgili neredeyse naturalist diyebileceğimiz, evet, çok böyle çarpıcı, gerçekçi, çok doğal şiirlerin yer aldığını biliyoruz. Tabi dil romantik bir dil ama anlatılanlar o şehirlerde yaşayan insanların hayatları, o şehirlerdeki anıları Arif Nihat'ın keza, o şiirlerdeki doğal güzellikler vesaire, bu unsurlara yer verdiğini görüyoruz. Devam edecek olursak Arif Nihat şiirlerinde olduğu gibi düz yazılarında da yaşayan dili esas alıyor. Akıcı, anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösteriyor. Örneğin Ayetler isimli eserinde o zaman moda haline gelen sadeleşme hareketine uygun ifadeler kullandıysa da zaten az sayıda olan bu kelimeleri daha sonra yaşayan dille değiştiriyor. Yani biz Arif Nihat'ın sahip olduğu bilgi birikimini, sahip olduğu kelime haznesini ispat kaygısıyla birçok şairimizde olduğu gibi kullandığını görüyoruz. Fakat bu ilerleyen zamanlarda kendi tercihine binaen o günkü dille, gündelik o günün gündelik diliyle, sade Türkçe ile değiştiriliyor. Çok bu da güzel. Bir tercih meselesi.
Çok güzel.
Düz yazılarının anlaşılırlığı kullandığı açık, sade ve yaşayan dilin yanında kurduğu cümlelerle de ilgili. Çünkü kısa cümleler kurmaya dikkat eder Arif Nihat Asya. Siyasi tahlillerinde zaman zaman derin bir ironi vardır. Gayet zekice örülmüş, sert ve iğneleyici bir üslup kullanmıştır. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Özellikle siyasi konulardaki yazılarında ve yabancı fikirlere karşı ülkesi ve milleti adına yaptığı kavgalarında dilin bu anlamda imkanlarını zorluyor. Bu tip yazılarında takındığı politik ve ideolojik tavır etkili oluyor şüphesiz.
Evet.
Peki biz Arif Nihat Asya'nın ilk şiirlerinde kimlerden etkilenmiş, kimleri örnek almış, kimlerden esinlenmiş, bunlardan bahsedelim.
Geçen programımızda Mehmet Akif Ersoy dediğinizi hatırlıyorum.
Evet.
Kastamonu'daydı değil mi?
Doğrudur.
Doğru. Başka kimler var?
İlk şiirlerinde o dönem gençliği Balkan Savaşları'na, gençliği İstiklal Harbi'ne, gençliği Birinci Dünya Savaşı sonrasına denk gelen her şairimizde olduğu gibi ilk şiirlerinde Arif Nihat Asya Mehmet Emin Yurdakul'dan etkileniyor.
Evet.
Ve hemen sonrasında Mehmet Akif Ersoy'dan etkileniyor. Olgunluk dönemi şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk tarihi ve medeniyetini anlattığı o milli romantik duyuş tarzını çağrıştıran bir etkiyle şiirler yazıyor. Tıpkı onun gibi hayata ve ölüme, rindane az önce bahsetmiştik, yaşama tamah etmeyen bir tavırla yaklaşıyor. Arif Nihat Asya geride bıraktığı eserleriyle yaşadığı dönem ve sonraki dönemin milliyetçi çizgide yürüyen genç şairleri üzerinde oldukça tesirli oluyor. Arif Nihat Asya deyince tarihine, milli değerlerine, milli kültürüne, vatanına ve bayrağına derin bir aşkla bağlı olan bir şairden bahsediyoruz ve onun için çok güzel bir yakıştırma vardır. Dil kuyumcusu derler.
Ne güzel bir söz.
Ötüken Neşriyat'ın bastığı kitaplarında, Arif Nihat'ın şiirlerini derlediği bastığı kitaplarında onun hayatının girişte yer aldığı kısımda geçer bu benzetme.
Dil
özellikle
kuyumcusu.
Dil kuyumcusu çok güzel bir benzetmedir, çok güzel bir tabirdir. Yerinde bir tabirdir. Çünkü temiz ve duru Türkçe ile yazdığı şiirlerinde aynı zamanda tabiat aşığı olduğunu görürüz. Tabiat aşığı bir şair hakikaten dil kuyumcusudur. Dilin bütün imkanlarını zorlar.
Neyse.
Evrende, tabiat, kozmozda ne şekilde ifade edersek ederim. Dilin bütün imkanlarını zorlayan, anlaşılır bir üslup kurmaya çalışan, anlaşılır bir dil yaratmaya çalışan her şair esasında bir dil kuyumcusudur.
Aslında evet, bir taraftan da şöyle baktığımızda o duyguları, yaşadığı o duygu ne kadar güçlü ki bu dile bu şekilde yansıyor.
Muhakkak.
Bir de bunu da değerlendirmek lazım değil mi?
Kesinlikle. Her karış vatan toprağının taşına, ırmağına, ovasına, ağacına, çiçeğine, böceğine samimi bir sevgiyle bağlı olan her şairimiz gibi esasen bir şairi güçlü kılan da sizin de söylediğiniz üzere bu güçlü duygular. Sahip olduğu güçlü duygular. İşte güçlü duyguların şairi olarak da tarif edebileceğimiz Arif Nihat, gerçek sanatçıyı bir de şöyle tarif ediyor. Ondan da bahsetmek isterim. Ona göre sanatçı kim? Ona göre gerçek sanatkar kim?
Kimmiş bakalım.
Sanatçı geçmişten, gelecekten, günden, çevreden, gaipten, canlılardan ve eşyadan telepatiler alıp bunları bir terkiple, bir büyüyle dinlenir, okunur, seyredilir hale getiren yetenektir. Boşluktaki dalgaları bize hitap eder hale getiren cihazlar gibi.
Boşluktaki dalgaları
bize
hitap eder
hale
getiren
cihazlar gibi.
Yani aslında boşluktaki dalgalardan kasıt hani bizim göremediğimiz bir şeyleri
muhakkak.
Ama bir taraftan da onları sanki somutlaştıran kişidir
evet,
gibi değil mi?
Onlara o boşluktaki dalgalara anlam ve boyut kazandıran bir cihaz olarak görüyor sanatçıyı. Müthiş bir benzetmedir, müthiş bir tariftir. Birçok günümüzdeki postmodern şairin daha doğrusu postmodern edebiyatın savunucularının karşı çıktığı bir görüştür. Çünkü onlar anlamın peşinde değildir diye daha önceki bölümlerimizde çok konuşmuştuk.
Evet, evet.
Fakat Arif Nihat Asya gibi sanatçılara göre, onun gibi şairlere göre önemli olan duyulmaktır. Anlaşılmaktan da ziyade duyulmak. Hı-hı. Bu Ahmet Haşim'den de etkilendiğini söylemiştik. Ahmet Hı-hı. Haşim de şiirin asıl derdi anlaşılmak değil, duyulmaktır diyordu.
Hı-hı.
Tabii duyulurken de anlaşılır şekilde duyulmak daha tesirlidir.
Zaten daha Ahmet Arif de bunu çok güzel başarmış. Evet. O zaman biz sizler için inanmak şiirini okuyoruz o halde sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım bu şiirde hangi izlerini bulacaksınız? Bardaktan seni içmek, seni teneffüs etmek havada. Dolaşmak, dolaşmak, sana dönmek, seni bulmak yuvada. Yolumuzda aylar, yıllar, basamak basamak. Basamakların çıkamadığı yere kanatlarınla çıkmak. Boşaltmak takvimlerden günleri, günlerin üstünden yollara bakmak. Rüzgarla esmek, sularla akmak. Baharı yollamak yollara, alıkoymak bir Nisan'ın tadını. Dışarıda herkes gibi seslenmek sana ve koynunda söylemek asıl adını. İnanmak, inanmak, inanmak. Ninnilerinle uyuyup, türkülerinle uyanmak. Bile Derman çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim için. Efendim. Çok güzel bir program oldu yine her zamanki gibi. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum tekrardan.
Bile Derman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Nuri Göktaş'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize şiir gibi günler diliyorum. Hoşçakalın. Şiir gemisi.